Herkese merhaba, ben Günce Akpamuk. Merak edilen ama araştırmaya üşendiğimiz konuların konuşulduğu Tarihe Karışanlar podcast serisine hoş geldiniz.
Bugün uzun zamandır istek aldığım bir konuyu konuşacağız. Dizilere, kitaplara konu olan, popüler kültürde yer alan Göbekli Tepe. Herkesin çok önemli olduğunu bildiği ama neden önemli olduğu konusunda çok da bilgisi olmayan bir yer aslında burası. Birkaç sene önce UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi. Ama tarihi neden alt üst etti, doğru olduğunu bildiğiniz şeyleri nasıl yıktı, bunu çok fazla bilmiyoruz aslında. O nedenle bugün bunları konuşacağız. Hani evet 12 bin yıl hatta daha öncesine dayanıyor Göbekli Tepe ama onu özel yapan şey aslında bu kadar eski olması değil. Neler olduğunu biraz sonra konuşacağız. Bu konuyu konuşmak için de konuğum bölgeyi sık sık ziyaret eden, kazıya dair son gelişmelere, yayınlara hakim olan Hüseyin Keçe. Hoş geldin Hüseyin abi.
Hoş bulduk.
Sen daha geçen hafta oradaydın ve daha detayına ineriz ama öncelikle ben dinleyicilerimize biraz Göbekli Tepe kapılarında otursun istiyorum. Ben de maalesef gezemedim. Urfa'ya en son çocukken gitmiştim ama bize öncelikle bir betimleyebilir misin kazı alanını mesela? Ve mimari olarak ne ifade ediyor burası? Bir tapınak mı? Konut alanları var mı? İşte o dikili taşların bize neler ifade ettiği süslemeler vesaire. Bize bir önce bir genel betimleme yapıp sonra da birazcık derine inebilir misin?
Şimdi Göbekli Tepe çok etkileyici bir yer. Gerçekten de bir tepenin üzerinde ama bunun tepe olmasının nedeni o höyükten kaynaklanıyor. İnsanlar 12 bin yıl önce burayı kullandıktan sonra terk ederken örtmüşler. Bilinçli olarak kapatmışlar ve gömmüşler. Gömdükten sonra gitmişler. Daha sonra da çeşitli doğal olaylarla bu iyicene yükselmiş. Yaklaşık denizden 700-800 metre yükseklikte. Aslında Göbekli Tepe bu tip tepelerin arasında ilk kazılan yer olduğu için ve çok devasa anıtlar bulunduğu için Göbekli Tepe tek gibi algılanıyor ama tek değil. Yaklaşık 12 tane falan böyle tepe var. Bu tepeler şimdi Necmi Hoca'nın koordinatörlüğünde kazılmaya başlandı. Bunlardan bir tanesi de Karahan Tepe. Burada da böyle T tipi taşlar var. Ve yani bunun adına Göbekli Tepe kültürü deniliyor.
Etrafındaki diğer tepelerle beraber.
Tepelerle kapsıyoruz. Göbekli Tepe bu tepelerden biri oluyor ama ilk kazılan, ilk devasa bulgulara erişilen, anıtsal şeye erişilen yer olduğu için Göbekli Tepe adını almış oluyor. Aralarında değişik mesafeler var böyle 30 kilometre, 20 kilometre ve inanılmaz anıtlar var.
Peki orada gördüğümüz anıtlar bizim Göbekli Tepe diye bildiğimiz o ilk kazılmaya başlanan bölme, tapınak bölgesi mi?
Tapınak diyorlar. Şimdi insanlar, insan denilen varlık, beynimiz anlamı algılıyor. Anlamlı bir şey göremeyince onu bir yere koyamıyor. Bu nedenle burada tekrarlar var. Mesela Göbekli Tepe'de şu anda 6 ya da 8 yapı falan kazılmış durumda ama daha fazla var. Böyle birbirini tekrar eden daire şeklinde. Bu dairelerin kimi büyük, kimi küçük ve bunlar birbirine çok benzedikleri için tapınak diyoruz. Yani tıpkı camiler gibi, kiliseler gibi devamlı aynı modelde yapıldıkları için şu anki bilincimizle, şu anki kavramlarla bakınca ona tapınak diyebiliyoruz ama gerçekte ne olduğu bilinmiyor. Ama şu biliniyor, orada bir takım törenler yapılıyor.
Nasıl biliyoruz bunu?
Bu yapıların şeklinden, oturma yerlerinden, sekilerden, içerideki hayvanlardan, sunaklardan dolayı buna kesin gözüyle bakılıyor.
Peki o yuvarlaklar dediğin aslında dikil taşlardan oluşan yuvarlaklar mı? Yani dikil taşlarla oluşturulan yuvarlaklar mı?
Taşlarla şimdi mimaride Göbekli Tepe'de tepeyle birlikte başlayan bir gelişim var. Yani yaklaşık 12 bin yıl önce taşlarla yapılan yerleşik hayata geçişin başlangıcı olan bir durum var. Burada daire şeklinde yapılar yapılıyor. İlk yapılar daire şeklinde ve bunlar yapılırken hatta toprak da biraz eşiliyor bir miktar. Onun içerisinden yükseliyor. Toprağın çok üstüne çıkmıyor. Taş yapılıyor. Toprak kazılıyor daire şeklinde. Onun içi taşla döşeniyor. Toprağın üzerine fazla çıkmadan taşlarla örülüyor ve çatı yapılıyor. Çok hafif bir çatı yapılıyor. Kamışlarla, kamışların üzeri işte şeylerle, ağaç dalları, kamışlar ve çamurla sıvanarak böyle bir yapı yapılıyor. İlk yapılar bunlar. İlk yerleşik hayat kesinlikle dörtgen değil. Dörtgen yaklaşık 1000 yıl, 1500 yıl sonra dörtgenlere geçilmeye başlıyor. Çünkü dörtgen duvar yaptığınız zaman bu duvarlar birbirine geçmesi lazım. Kilit taşları denilen taşlar var. Bunlar geçmeyince bu duvarlar böyle yatıyor ve hiçbir anlamı olmuyor. Sonra bu sorunları çözüyorlar ve dörtgen yapılara geçiyorlar ve en sonunda da bugün içinde oturduğumuz ev tipi, köy evi falan çıkıyor.
Peki bu süslemelerden biraz bahsedelim. Biraz önce de söyledin, hayvan motifleri olduğu için biraz daha hani tapınak olduğu, bir ibadet alanı olduğu düşünülüyor diye. Bu hayvan süslemeleri bize ne ifade ediyor? Nasıl süslemeler görüyoruz bir de öncelikle?
Çok şey ifade ediyor. Bu hayvan süslemelerin aslında çok fazla yorumları var. Fakat sadece tabii yorum, neyin doğru olduğu, en azından elimizde doğru diyebileceğimiz bir şey yok şu anda. Hani bir ölçütümüz yok. Mesela Sümer yazıtını okumaya başlarken bazı yerlerini çözersin, ondan eminsindir. Diğer yerleri, diğer kelimeleri oradan yola çıkarak yürürsün falan. Şimdi burada öyle bir durum yok. Sadece genel yorumlar var ama tabii yorumlar da çok ilginç yorumlar var. Örneğin gönderdiğim fotoğrafta bir tane akbaba var. Kanatlarını açmış. Uçarken kanadının üstünde yuvarlak cisim taşıyormuş gibi. Bunu düşün ki taşı taşla yontarak yapıyorsun. Yani başka bir aletin yok. Bir de altta dikili taşın en dibinde de bir adam var. Bu adamın kafası kopuk. Erkeklik organı belirgin bir şekilde gözüküyor. Elleri falan yana düşmüş durumda böyle. Hafif yamuk bir pozisyonda. Ve şimdi bunu yorumlarken tabii bu kazıyı yapan Klaus Schmidt yorumlanmış mesela. Ve ondan sonra bu yorum genelde kabul ediliyor. Ölen kişinin kafatasını gökyüzüne çıkartıyor. Şimdi Akbaba o zamanlar, o dönemlerin belki de Göbekli Tepe'den başlayan dönemden sonra Akbaba olayını Çatalhöyük'te falan da çok görüyoruz. Evet. Akbabalar kutsal kuşlar sayılıyor. Bir şekilde hem ceset eti yiyip iskeletini bırakıyor ve bu iskelet döşemenin altına gömülüyor. Bir taraftan da böyle gökyüzüyle bağlantı kurma, ruhu gökyüzüne çıkartma gibi durumlar var. Ve bunlar o dönem kültürlerinde çok gözüküyor ki yani Göbekli Tepe milattan önce 9500-9600 ise işte düşün ki Çatalhöyük 7500'de falan başlıyor. Yani 2500 yıl aradan geçtiği halde o kültür Anadolu'da devam etmiş. Evet. Bunu hatta şeye bile bağlayabilirsin. Zerdüştlüğe bağlayabilirsin. Zerdüşt'te biliyorsun kuleler var. Ölen kişiler bu kulelerin üstüne bırakılıyor ve akbabalar gelip onları yiyor, temizliyor. Bir tür arınma, bir tür temizlenme faaliyeti oluyor. O kemikler daha sonra gömülüyor. Sanki böyle bir anlamda devam ediyormuş gibi yorumlanabilir falan filan yani.
Evet, inanılmaz. Bir de şöyle bir şey diyor. Hani biraz önce sen de dedin ya, çok profesyonel yapılmış yontmalar, işte süslemeler. Güzel sanat eserleri görüyoruz. Hani bu da mesela belli ki bu insanlar daha önceden itibaren çalışmalara başlamışlar ki o dönemde artık profesyonel hale getirmişler sanatı.
Tüm olayın püf noktası burası.
Değil mi?
Bu olayın öncesi yok.
Nasıl yorumluyoruz bunu?
En çok kafa karışıklığına neden olan şeylerden biri bu. Mesela bu konular, bu konunun en büyük uzmanlarından biri Mehmet Özdağ şöyle yorumluyor. Diyor ki bu kültür Anadolu'ya dışarıdan geldi. Çünkü içeride olsa bir şekilde bu kültürün bir gelişme evresi olması lazım.
Evet.
Hiçbir şey bulamıyoruz diyor. Yani şu ana kadar tabii yapılanlardan söz ediyoruz. Şu ana kadar ortaya çıkan arkeolojik verilere bakıldığında, kazılara bakıldığında bunun daha öncesiyle ilgili Anadolu'da hiçbir şey yok. O zaman diyor, şöyle bir akıl yürütüyor, bu insanlar Anadolu'ya dışarıdan geldiler. Bu kültürü burada gerçekleştirdiler ve 1500 yıl sonra da gittiler, başka bir tarafa gitti. Nereden geldiler sorusunu soruyor ve yani şu ana kadar çevremizde, çevre ülkelerde, komşu ülkelerde hiçbir yerde böyle anıtsal yapılar yok. o döneme çağdaş anlamda söylüyorum. Yani bütün devasa anıtsal yapıların hepsi yaklaşık 5000-6000 yıl sonra yapılmış bu coğrafyada. Benzeri yani hani oraya böyle evrilebilir diye Mehmet Hoca'nın düşündüğü Kafkasya, Kuzey Karadeniz falan gibi yerlerde bir takım 15000-16000 yıl önce mamut kemiklerinden yapılmış, onların böyle üst üste konularak, mamut kemikleri zaten devasa kemikler olduğu için üst üste konularak yapılmış bir takım daireler, anıtlar gibi şeyler var. Ama tabii bu Göbekli Tepe'nin yanında çocuk oyuncağı gibi kalıyor ama onlar evrilebilir belki diye düşünerek zannedersen bunu söylemiş durumda. Ama Necmi Hoca'nın kazısına baktığımız zaman Karahantepe kazılarından çıkanlar olaya büyük olasılıkla bambaşka bir yön verecek. Çünkü burada ortaya çıkan insanlar patlak dudaklı, iri burunlu, kaşları falan çok belirgin. Sanki böyle Afrika kökenli falan, tabii ben yorumluyorum ama benim yorumum onların hocaların söylemesi lazım. Ben hemen, çünkü bunlar yeni geldi, daha müzeye konuldu. 23'ünde Karahantepe'nin açılışı yapılacak. Dünya çapında her ülkeden bir tane arkeolog geliyor. Güzel bir açılış yapılacak. Orada belirgin olarak hoca söyleyecek ne olduğunu, öğreneceğiz. Zannedersem böyle o görüşü değiştirecek. Hani kuzeyden geldiler görüşü sanki değişecek gibi duruyor.
Çok heyecanlı.
Meçhul, çok gizemli bir olay. Göbekli Tepe kültürlerinin her şeyi başından sonuna kadar inanılmaz bir gizem var. Ama bu gizem şu anlamda kastetmiyorum gizemi. Hani başka gezegenlerden geldiler anlamında değil. Bizim bilincimizin dışında bir durum var. Bugünkü algılarımızın dışında başka bir dünya kurulmuş orada. Ve o dünyayı ne kadar algılayacağız, bununla ilgili bir gizem var.
Bir de biraz önce yine çok hafif değindin ama onları, bu dikil taşları, T biçimindeki insan biçimine benzetilen dikil taşlardan biraz bahsedebilir misin?
Şimdi bu dikil taşlar aynı zamanda payende. Yani çatıyı tutuyor aynı zamanda. Üstü kapalı mekanlar ve bu mekanların bir kısmına böyle uzun bir yoldan giriliyor. Ve dolanarak merkeze geliyorsun. Bir kısmına da çatıdan giriyorsun. Herhalde büyük olasılıkla ortalarda kalanlara çatıdan giriş yapılıyor. Çatalhöyük'te de kapı diye bir şey yok.
Evet, hatırlıyorum, Çatalhöyük'te de hep çatıdan
giriliyor. Burada da dikili taşlar, genelde 12 tane etrafta dikili taş var. Ortada 2 tane devasa dikili taş var. Bu devasa olan en büyüklerin boyu 5,5 metre. Bunlar 20-30 ton ağırlığında. Ve çok ufak dokunuşlarla dik tutmayı başarmışlar. Çok böyle bakınca dibinde küçücük küçücük taşlarla tutuyorlar. Ama büyük olasılıkla bunların üzerinde de birbirlerine bağlanan tahtalar ya da ağaç dallarıyla birbirlerine bağlı oldukları bir tür kubbe olduğu için, örtülü olduğu için onlar da bunları ayakta tutuyor. Şimdi bu T'lerin üzerinden dal parçaları geçiyor ama aynı zamanda etraftaki T'ler hep ortadaki iki ana T'ye bakar biçimde T harfinde dizilmişler. Ve yan taraftan kollar geliyor. O T'nin baş kısmında ağız burun yok ama yandan, omuzdan kollar geliyor. Bu kollar ön tarafta birleşiyor. Bunların kimilerinin boynunda böyle V şeklinde yerdanlık ya da işte kolye gibi bir şey var ve bellerinde kemer var, gösterişli bir kemer var. Bu kemerin içinde en çok H harfini andıran harf var. Bir de alt tarafa doğru sanki üzerinde peştema var gibi. O yüzden ya insan olduğu çok belirgin T'lerin. Bunların ortalarında hayvanlar yer alıyor duruma göre. En belirgin olanı, en büyük yerde çıkan da mesela bu kolun ortasında kıvrıldığı yerde, öne doğru kıvrıldığı yerde tilki var. Gayet belirgin bir şekilde. O da gayet güzel işler. İşte çeşitli şekillerde bunların üzerinde hayvanlar var, domuzlar var, leoparlar var, kuşlar var ve özellikle böcekler, yılanlar çok var. Ve bu hayvanların da ne dediği, ne anlattığı, o gün bilindiği varsayılıyor. Yani yazı gibi okuyabildiklerini varsayıyorlar ama biz onların bu yan yana gelişlerin ne anlama geldiğini bilemiyoruz. Bu konuda da bir sürü görüş var. İşte her kabilenin değişik orada bir bölüm yaptığını, işte bunların da kabilelerin sembolleri, totemleri olduğunu, kabileyi diğerlerinden farklı kıran bir ata kültü olduğunu falan varsayarak, yani daha doğrusu yazılı tarihten sonra ortaya çıkmış şeylere dayanarak, ki yazılı tarih denilen şey 3500'lerde falan çıkıyor. Ne kadar doğru?
Tamamen bilebildiğimiz şeyler üzerinden yorumluyoruz.
Tamamen şu günkü anlayışımızla baktığımız, değerlendirdiğimiz şeyler üzerinden gidiyoruz. O yüzden de hemen hemen hiçbir şey çözülmüş değil.
Peki bu dikil taşlar, özellikle süslemeler yapılan üzerinde, kireç taşı değil mi?
Evet, kireç taşı.
Nereden çıkartıldığı, nasıl işlendiği ve buraya getirildiği?
Çok yakın. Hı-hı. Hemen yerleşmenin 200-300 metre ilerisinde. Hı-hı. Özellikle Tek Tek Dağları Milli Parkı falan var. Mesela Karahan Tepe'nin kazıldığı yer orası. Öyle bir alanda yer alıyor. Buralar hep kireç taşı tepeleri. Aynı zamanda şu anda bile acayip taş ocağı açılmış durumda ve hocalar, çoğunlukla bu işlerle ilgilenenler, bir de bu taş ocaklarıyla baş etmeye çalışıyorlar. Çünkü her yer orada arkeolojik bir alan aslında, ama bunun henüz farkında değiller. Hı hı. Alanı sınırlamaya, site alanı haline getirmeye çalışıyorlar. Ben Göbekli Tepe'nin taşları çıkarıldığı alana gitmedim ama Karahan Tepe'nin taş ocağı olarak kullanılan kısma gittim. Şimdi kireç taşının şöyle bir özelliği var. Çok nemli, ıslak olduğu zaman böyle peynir gibi yontabiliyorsun. Hı hı. Ne zamanki güneşi görüyor, kuruyor ve inanılmaz bir şekilde katılaşıyor.
Evet.
Yani o zaman bir burçla kazıman bile zor. Gördüm mesela, bir tanesini çıkartmak üzereyken bırakmışlar. Kayadan ayrılmış T, 2 metre boyunda falan bir T'ydi. Ayrılmış, yanlardan kopartılmış, alttan da neredeyse kopartılmış. Hani şöyle alttan tutup kaldırıp bir tek götürmek kalmış gibi. Hı hı. Öyle bırakmışlar mesela. O da orada 12 bin yıldır duruyor.
Peki Göbekli Tepe'de bulunan insan iskeletleriyle ilgili neler biliyoruz?
Ben sadece Göbekli Tepe'de 3 tane kafatası bulunduğunu biliyorum. Hı hı. Bu 3 kafatası da İngiltere'de özel bir laboratuvarda inceleniyor. Hı hı. Ve bunun sonucunda bilinçli olarak kafatasına 3 tane delik açıldığını, hı hı, ve bu deliklerden bir ip takılarak ya da bir şey takılarak tutulduğunu, hı hı, ya kemere, bele asıldığını ya da Göbekli Tepe'de kapıya asıldığını, hocaların böyle bir görüşü vardı. Hı hı. Yani o dönem kafatası kültü diye bir şey var. Bu da büyük olasılıkla Göbekli Tepe'den başlıyor. Hı hı. Çatalhöyük'te falan devam ediyor. Kafatası çok önemli bir şey sayılıyor. Daha sonraki dönemlerde bu çok belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor Göbekli, hı hı, Tepe'den sonraki gelen bin yıllarda. Belirli dönemlerde bu kafataslarının gömülü oldukları yerden çıkartıyorlar ve üzerlerini sıvıyorlar. Tekrar onlara insan şekli görünüşü veriyorlar. Hmm. Bu büyük olasılıkla elden ele dolaşıyor gibi bir varsayımda bulunuyorlar.
Peki gelelim en önemli, en dikkat çekici noktalardan birine. Göbekli Tepe'de orada bulunan insanların avcı toplayıcı bir toplum olduğu ama yine de yerleşik hayata geçtiği, evet, biliniyor. Ve bu da işte bütün şimdiye kadar bildiklerimizi aslında birazcık alt üst.
Evet.
Bunu birazcık bize anlatır mısın? Ne ifade ediyor bu insanların, evet, avcı ve toplayıcı olması?
Şimdi insanlık ortalama olarak kimi antropologlara göre işte 3.3 milyon yıl önce ortaya çıkıyor. Kimine göre 2.8 milyon yıl önce ortaya çıkıyor. Yani biz bunu 3 milyon diye alırsak, hı hı, 3 metre ile kıyaslarsak 3000 milimetre var. Her milimetre 1000 yıla tekabül ediyor. 3 milyon yılın Göbekli Tepe'ye 10.000 yıla tekabül ettiği nokta 1 santim. Yani, hı, düşün, 3 metrenin 2 metre 99 santimi boyunca insanlar avcı toplayıcı. Hı hı. Son 1 santime geldiğinde yerleşik hayata geçiyorlar. O kadar uzun bir süre yaşıyorlar. Şimdi şöyle düşünülüyor, bugün hala yaşayan, 50 yıl, 60 yıl, 100 yıl önce yaşayan, aynı biçimde taş çağını devam ettiren topluluklar arasında yapılan bir takım antropolojik incelemeler var. Örneğin Bushmenler ya da şimdi kendilerine verdikleri adla Kumsanlar diye Afrika'da bir topluluk var. Onlar hala bu şekilde bir yaşam sürüyorlar, avlanarak, toplayıcılık yaparak. Bunun gibi Endonezya'da var, işte Amazonlar'da var. Buralarda yapılan incelemelerde buradaki insanlar genellikle 20 ile 35 kişilik gruplar halinde yaşıyorlar.
Çok en kalabalık fazla, değiller yani.
Çok kalabalık değiller. Ve bunlar klan oluşturuyorlar. Yani kendi işlerinde evlenmiyorlar. Dışarıdan evlilik yapıyorlar. Ve bunların en fazla, en üst düzeyde yaşadıkları kalabalık sayısı 150. Böyle bir de psikolojik bir araştırma var. İnsanda hakikaten 150 kişinin ismini tutabiliyormuş. Daha fazlasını tutamıyormuş. Oradan gelen bir özellik olabilir. Şimdi 20-30 kişilik topluluklar halinde yaşadıkları için ve bunlar sadece yılın çok belirli mevsimlerinde, diyelim ki ben ilkbaharda bir de sonbaharda belirli su kaynaklarında hayvan ya da bitki açısından zengin yerlerde toplanıp aralarında işte kadın alışverişi yapıyorlar. Bunun dışında savaş, şiddet her zaman var. Fakat bu şiddetin yönü böyle genellikle kadın üstüne ya da intikam alıyorsun. Bu şekilde bir şiddet var. Yani bugün bildiğimiz modern anlamda kabileyi kökten yok etmek gibi durumlar yok. Şimdi bunlar hep böyle düşünüldüğü için şu yorumu yapıyorlar. Genellikle yiyecek peşinde koşan topluluklar, sanatla pek uğraşacak zamanları yok.
Evet.
Kültürle uğraşacak zamanları yok. İlkeller, vahşiler şeklinde yorum yapılıyor.
Güvenliklerini bunlar sağlamaya, besinlerini sağlamaya çalışıyorlar. O nedenle de aslında başka şeylere zamanları yok çok fazla.
Aynen böyle yorumlanıyor. Göbekli Tepe'ye kadar aynen böyle yorumlanıyor. Ve birdenbire Göbekli Tepe ile karşılaşınca ve bunların avcı toplayıcı topluluklar olduğunu, tarımı bilmediklerini de görünce derin şok oluyorlar. Şokun bir yanı bu. Çünkü diyorlar ki bunu yapmak için en az 5500-6000 kişi lazım.
Bu yapıları yapabilmek için.
Evet. 6000 kişinin bir arada bunları yapabilmesi için bu 6000 kişinin karnının doyurulması lazım. Bir yerlerde barınması lazım. Bunların bir takım organizasyonları olması lazım diyorlar ve bütün görüşler, o zamana kadar ileri sürülen görüşler alt üst oluyor. O yüzden Schmidt de şey diyor, işte beyaz bir sayfa açılıyor burada yeniden diye. Tarih yeniden yazılacak derken onu kastediyor. Göbekli Tepe bir bu yönden işi alt üst ediyor. Bir ikinci alt üst etmesinin nedeni de şu: o zamana kadar yaklaşık 30'lu 40'lı yıllarda bu Dicle ve Fırat'ta, Mezopotamya'da, aşağı Mezopotamya'da falan çok büyük kentler buluyorlar. Bu kentlerde tarımın çok büyük ölçeklerde yapıldığını görüyorlar. Sulamalar yapılıyor, acayip tarım ürünleri elde ediliyor vesaire vesaire. Bunları görüyorlar ve bunun üzerine Neolitik devrim diye bir tez ortaya atılıyor. Bunu atan da Golden Child, çok ünlü bir arkeologtur. Neolitik sözünü ilk o kullanılıyor ve oradan geliyor. Neolitik devrim sözünü şu şekilde kullanıyor. Diyor ki avcı toplayıcılar tarımı keşfetti. Buraları sulak bir alandı. Bir şekilde o yabani buğdayı ekip biçebileceklerini fark ettiler. Ve bunun üzerine tarım yapabilmek için yerleşik hayata geçtiler. Bu tez işte 40'lardan düşün 93, Göbekli Tepe'nin kazımı, kazılmaya başlaması 93. Göbekli Tepe'den bir önce Novali Çölü kazılıyor. Yani o zaten Novali Çölü kazılmasa Göbekli Tepe'nin anlamı olduğu kesinlikle anlaşılmayacak. Ana noktalardan biri de o. Novali Çölü'de bu sorular beliriyor ama net değil ve arkadan Göbekli Tepe kazılınca çok net olarak ortaya çıkıyor. Bakıyorlar ki yerleşik hayata geçmeye başlayanlar avcı toplayıcı ve tarımı bilmiyorlar. Ekip biçmeyi bilmiyorlar. Ve orada da tekrar yeniden bir yıkım oluyor. Bunu konuda o kadar çok literatür var ki, o kadar çok kitap var. Buğday sapı şöyle kırıldı, başak şöyle ezildi, şöyle büküldü. Yani hepsi şu anda başa çıkmış durumda. Bütün o yazılar. Şimdi o yüzden yeniden yazılıyor. Ama şu soru gündeme geliyor: o zaman neden yerleşik hayata geçtiler?
Evet.
Bu soru açıkta kalmış durumda. Ama bu soruyla ilgili bazı ipuçları var. Bu da gene Necmi Hoca'dan edindiğim veriler. O bölgede çok büyük tuzaklara rastlamış hocamız. Buralarda çok büyük ceylan sürüleri var. O dönemde. Şimdi de var biliyorsun. Soyut bilmiyordu ama kurtardılar. Hani ceylan, pınar evet. falan mevzuları var ya. O dönemde çok büyük ceylan sürülerinin olduğunu varsayıyorlar. Ve bu ceylanları kovalayarak sonu kapalı bir vadiye sıkıştırıyorlar. Ve bu vadinin açık kısmını taşlarla kapatıyorlar. Bunun üzerinin de dallarla örttüğünü ve onların zıplayamayacak hale geldiğini düşünüyorlar. Ve o ceylanları orada bir taraftan besliyorlar, bir taraftan da ihtiyacı olduğu kadar alıp tüketiyorlar.
Hayvancılık yapıyorlar yani.
Evet. Ve belki de buradan gidiyor hayvan evcilleştirmek. Ama bunlar kesin değil. Bunların tarihlenmesi henüz yapılmamış. Ama buradaki mantığa uyuyor. Sanki bu yüzden yerleşiyorlar. Hani beslenme sabit, kışın da beslenebiliyor. Evet. O yüzden de yerleşebiliyormuş gibi bir durum ortaya evet. çıkıyor.
Yani aslında işte barınmasını, güvenliğini sağlıyor. Besin de hayvanlardan geliyor. O zaman artık yerleşebiliriz buraya gibi bir evet. düşünceleri olmuş olabilir.
Ama yani düşün ki 3 milyon yıl böyle bir düşünce olmamış.
Aradaki evet. boşluk değil mi?
Evet yani niye o zamanlar yerleşmemişler de kalkmış şimdi yerleşmişler?
Bir de buranın hani böyle dini bir ritüeller için kullanılmış olması da mesela işte tamam yerleşik hayata işte demek ki bunların işte dini liderleri mi vardı, işte toplumda bir sınıflandırma mı vardı? Bu da herhalde tartışılan bir şey.
Evet, bunlar da bilinmiyor. Genelde avcı toplayıcı topluluklar eşitlik üzerine kurulmuş topluluklar olarak anlaşılıyor ve hakikaten bu çağımızda yaşamış olanlara bakıldığında tabii hepsinde yok. Ama bir kısmında eşitlik var. Bir kısmında kadın erkek çok eşit. Bir kısmında kadın erkek kadar eşit bir hakka sahip değil. Erkek daha üstün bir konumda. Örneğin kadın erkeğin okuna, yayına dokunamıyor. Sadece kadın değil hiç kimse dokunamıyor. Bunlar kişisel şeyler ve ruhsal anlamlar yükleniyor. Yani birisi dokunduğu zaman onun artık avlanamayacağı, o okla bir şey avlayamayacağı varsayılıyor falan gibi. Ama bu toplumlarda tabakalanma yok, sınıflaşma yok. Şefleri var ama bu şef sadece dışarıya karşı sözcülük ediyor. Hani topluluğu temsil etmesi gerektiği zaman konuşan birisi. Aynı zamanda güzel konuşması da çok önemli tabii. Hı hı. Ama içeride bir kişi şefin görüşüne karşı gelse o görüş ya da o eylem yapılmıyor. Herkesin kabul etmesi, herkesin olayı benimsemesi gerekiyor.
Hı
hı. Geçmiş avcı toplayıcılıkta da durumun böyle olduğu varsayılıyordu. Bunlara bakarak ileri sürülen bir fikir. Ama şimdi bunları görünce çok büyük bir organizasyon var. Bunların nasıl yapıldığı, bunları birilerinin yönetmesi lazım. Bu sorularda soruluyor. Acaba tabakalaşma var mıydı? Sınıflaşma var mıydı? Ama şu kesin, yerleşik hayata geçtikten sonra adım adım tabakalaşma ve sınıflaşma geliyor. Adım adım. Nereden anlıyoruz? Evler önceleri hepsi birbirine eşitken giderek bir iki ev büyüyor. Diğerlerinden ayrılıyor ve sonra giderek o ev saraya dönüşüyor. Ya da evet. işte rahibinin bilmem nesine dönüşüyor falan.
Ay yapma.
Giderek çanak çömlekler örneğin çok güzel yapılırken hızlı bir şekilde çanak çömlekler yapılmaya başlıyor. Yamuk yumuk. Kimin için yapılıyor onlar? Bu sefer köleler için yamuk yumuk çanak çömlek yapıyorlar. Derin çorba vermek için falan. Hep bunlar Göbekli Tepe'nin ardından gelen şeyler.
Ama işte şimdi diyoruz ki belki Göbekli Tepe'de de böyle bir tabakalaşma evet. olmuş olabilir.
Olabilir ama yani bununla ilgili henüz bir şey yok. Kimi hocalar bunun orada başladığını ileri sürüyorlar.
Şimdi son olarak şey de söyleyelim istersen.
Göbekli Tepe'ye gidenler Urfa Arkeoloji Müzesi'nde bu eserleri görebiliyor değil mi?
Evet, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde Göbekli Tepe'ye gittiğiniz zaman kazı alanın etrafında dolaşabiliyorsun ve oteller, tapınaklar çok altta kalıyor. Yani ne büyüklüğünü kestirebiliyorsun, ne otellerin boyunu kestirebiliyorsun. Sanki hani minyatür gibi falan kalıyor. Ama müzeye gidince orada bunların birebir kopyaları var. böyle orada o taşların dibine kadar girip bir ölçü alabiliyorsunuz. Evet. Yani karınca gibi falan kalıyorsunuz taşların yanında. Kesinlikle insanların gidip görmesi lazım. Yani Neolitik çağı bütün ayrıntılarıyla yapmışlar. Evler nasıldı, çadırlar nasıldı, avcı toplayıcılar nasıl giyiniyorlardı, nasıl çalışıyorlardı, nasıl avlanıyorlardı. Bütün buluntular, hayvanlar, mesela çok fazla miktarda hayvan heykelleri de var.
Evet.
Çıkan her şey orada sergileniyor. Bir tane de turnalarla ilgili bir taş var. Mesela o da şöyle yorumlanıyor. Turnalar kalkmak üzere kanatlarını çırparken böyle yapılmış bir resim var. Fakat burada ayak kısımları kuş ayağı şeklinde değil, insan ayağı şeklinde yapılmış. Ve buradan hareketle bunların turna kılığında şamanlar olduğu varsayılıyor. Mutlaka herkesin gidip görmesi gereken çok ilginç, çok etkileyici ve çok ilham verici bir yer.
Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ederim Hüseyin abi. En azından böyle genel çerçevesiyle nedir, ne değildir ve ne konularda önemliydi Göbekli Tepe? Bunlardan bahsetmiş olduk ve bu bahsettiğin iki eserin fotoğrafını da Instagram sayfasında yayınlayacağız açıklamasıyla birlikte. Çok teşekkür ederim. Bitirmeden önce eklemek istediğim bir şeyler var mı?
Yok, ben de çok teşekkür ederim. Sağ ol.
O zaman görüşmek üzere.
Diyelim.
Evet.
Evet, gerçekten teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Görüşürüz.